Ayrım 10. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 100. Hrant Dink, hepimiz Ermeniyiz. Sözde değil özde laik. Dindar Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet mitingleri, e-muhtıra, Dolmabahçe buluşması, Türban Çankaya'da, 2. Cumhuriyet, yandaş medya, yalaka, mahalle baskısı, Malezya mı oluyoruz? Suudi Kralı'ndan madalya, Sayın Apo şehit kelle, PKK kampları BBG evi gibi, Malatya misyoner cinayeti, gemicik, durmak yok yola devam. Yeni seneye Hrant Dink suikastıyla girdik. Şişli'de, sokakta, başına kurşun sıkılarak katledildi. Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesindeki son makalesinde, 2007 benim açımdan zor bir yıl olacak, kendimi güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz diye yazmıştı. Son röportajında ise Türklüğü aşağılama suçlaması, alnıma sürülen lekedir, ne Türk kimliğini aşağılarım ne de Ermeni kimliğini aşağılatırım, mücadelem bununla demişti. Katil kaçmıştı. Kaçarken sokak kameralarına yakalanmıştı. O görüntüler televizyonlarda yayınlandı. Adamın biri Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Haberlerde görünce tanıdım, o katil benim oğlum dedi. Babası ihbar etmişti. Katil o gün Samast'tı. Her Maşa cinayetinde olduğu gibi 18 yaşından küçüktü. 32 saat sonra Samsun otogarında yakalandı. Otobüse binmiş Trabzon'a dönüyordu. Suikast silahını atmamıştı, üzerinde ele geçirildi. Tabancayı Yasin Hayal'den aldığını söyledi. Yasin Hayal, 2004 senesinin Ramazan ayında Trabzon'da McDonald's'a bomba atan ve yakalanınca efsaneyi şimdiden çekin diye bağıran saldırgandı. Sadece 10 ayda sokağa salınmıştı. Yasin Hayal'den sonra o gün Samast'ın abi dediği Erhan Tuncel tutuklandı. Erhan Tuncel'in polis muhbiri olduğu ortaya çıktı. Hrant öldürüldüğünde İstanbul Emniyet Müdürü, terörden sorumlu müdür, koruma şubesi müdürü, çevik kuvvet müdürü, istihbarat müdürü İstanbul'da bile değildi. Neredeydiler? Hollanda'ya maça gitmişlerdi. Peki ya Emniyet Genel Müdürü? Yoktu. 2 aydır atama yapılmıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğu boştu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ise Ramazan Akyürek'ti. Aynı Ramazan Akyürek, McDonald's bombalandığında, Rahip Santoro öldürüldüğünde Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. İstihbarat zafiyeti falan tartışılırken, Madımak'ta insanları diri diri yaktığı iddiasıyla aranan sanığın, İstanbul'da metroda gişe memuru olarak çalıştığı ortaya çıktı. 2002'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı anlaşıldı. Ve köşesinde bangır bangır öldürüleceğini yazan Hrant'a koruma bile verilmemişti. Bu konuya dair en çok ses getiren kitabı 2 sene sonra Nedim Şener yazacaktı. Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları isimli kitap, müfettiş raporlarıyla polisin ihmallerini belgeliyor, Hrant'ın göz göre göre öldürüldüğünü anlatıyor, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'i işaret ediyordu. Bu kitaptan sonra Nedim Şener'in başına gelmeyen kalmadı. Katile 20 sene hapis istenirken Nedim Şener'e 28 sene hapis istenecekti. Hatta çok başka bir pakete dahil edilip içeri bile tıkılacaktı. Hrant'ın cenaze törenine 100 binden fazla insan katıldı. Agos gazetesinden Balıklı Ermeni mezarlığına kadar 8 kilometre boyunca sessiz sel gibi yüründü. Uğur Mumcu'dan beri Türkiye'nin gördüğü en kalabalık cenaze töreniydi. eşi Raquel Dink'in sevgiliye mektup diye başladığı veda konuşması televizyonlarda naklen yayınlandı. Sevdiklerinden ayrıldın, çocuklarından, torunlarından ayrıldın, burada seni uğurlayanlardan ayrıldın, kucağımdan ayrıldın, ülkenden ayrılmadın diye haykırıyordu. Türkiye tek yürek olmuştu. Ancak cenaze töreninde hepimiz Ermeniyiz pankartları taşınınca birliktelik bozuldu. Çünkü hepimiz Ermeniyiz pankartına anlayış bekleniyordu ama gerginlik olmasın diye Türk bayrağı açtırılmamıştı. Türk bayrağı taşımak adeta suçtu. Provokasyon sebebi sayılıyordu. Hepimiz Ermeni değiliz diyene ırkçı damgası yapıştırılıyordu. O hafta sonu futbol maçlarının tribünlerinde hepimiz Türküz pankartları açıldı. Ordudan atılmış eski uzman çavuş, hepimiz Ermeniyiz'i protesto etmek için bagajımda bomba var diyerek Gelibolu Lapseki seferini yapan arabalı vapura el koydu, kaptanı rehin aldı. 2 saat sonra teslim oldu. Derken katilin posteri çıktı. Yakalandığında cebinde Türk bayrağı vardı. Bu bayrak eline tutuşturulmuş, jandarmaların arasında hatıra fotoğrafı çekilmişti. Fonda da Türk bayraklı bir afiş vardı. Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözü yazıyordu. Bu rezalet televizyonlarda yayınlandı, ortalık karıştı. Jandarma suçlanıyordu. İşte derin devlet manşetleri atılıyordu. Oysa söz konusu fotoğraflar jandarma karakolunda değil, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün çay ocağında çekilmişti. Jandarma ile beraber polisler de hatıra için kuyruğa girmişti. Medyaya servis yapan her kimse polisli fotoğrafları saklamış, jandarmalı fotoğrafları vermişti. Sanki askerin himayesindeymiş havası yaymaya çalışıyorlardı. Fondaki "Vatan toprağı kutsaldır" afişi ise afiş falan değildi. Tema Vakfı'nın erozyonla mücadeleyi teşvik için bastırdığı takvimdi. Aslına bakarsanız buna benzer Türk bayraklı fotoğraf saçmalığı ilk değildi. Abdullah Öcalan'ın, Şemdin Sakık'ın, Avrasya feribotunu kaçıranların da yakalandıklarında Türk bayrağı önünde fotoğrafları çekilmişti. Bu bayraklı mizansenleri hazırlayanlar güya kanunsuzlara karşı devletin gücünü gösteriyorlardı. Ama bu defa farklıydı. İsrarla derin devletin işi olarak sunuluyordu. Şak, Kuvayi Milliye Derneği'nin kaseti çıktı. Dernek başkanı emekli albay, üzerinde bayrak, Kur'an ve tabanca bulunan masanın etrafında "Bu uğurda ölmek var, öldürmek var" diye yemin ettiriyordu. Yandaş gazeteciler videosu internete düşen bu yemin törenini Danıştay baskınına bağlıyor, Hrant suikastına bağlıyor, ahalinin zihni allak bullak ediliyordu. Hrant'ın ardından gayrimüslimler cennete gider mi gitmez mi tartışması bile yaşandı. Diyanet İşleri eski başkanı Profesör Süleyman Ateş, cennetin gayrimüslimlere de açık olduğunu belirtirken, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kafirlerin cennete gidebileceğini iddia etmek yanlıştır diyordu. Katilin soyadı marka bile oldu, iyi mi? O gün Samast'ın akrabası Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu, Samast'a patent aldı, tescil ettirdi. Eğitim, kültür, eğlence ürünlerinde marka olarak kullanılabilecekti. Türkiye'de herkes "neler oluyor bize" sorusunu sorarken, Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı Sezercik, Sezer İnanoğlu, narkotik polisiyle silahlı çatışmaya girdi. Siyah beyaz filmlerimizin, rengarenk umutlarımızın masum Sezerciği Polat Alemdarcık olmuştu. O arada Adana'dan havalanan ve Türk inşaat işçilerini taşıyan kiralık uçak Bağdat'a inerken düştü. 29'u Türk vatandaşı, 34 kişi öldü. El-Kaide'nin omuzdan fırlatılan füzesiyle vurulduğu iddia edildi. Aman, kimin umurundaydı? Ölü yatırımlarla uğraşacak halimiz yoktu. En iyisi üstünü örtmekti. Ekonomi tıkırındaydı, sen ona baktı. Mesela İstanbul'daki eğlence merkezi Tatilya, Barzani'nin akrabası tarafından satın alınmış, sökülmüş, Erbil'e götürülmüştü. Çok daha önemli haberdi. Uçakta hayatını kaybeden işçilerin ağlayan çocukları arka sayfalara atıldı. Oyuncaklara binerken kahkaha atan çocuklar manşetlere çıkarıldı. Aydın Doğan'ın en büyük kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı oldu. 36 sene önce Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni kurarken, kadınların da iş dünyasında işveren seviyesine gelebileceğini tahmin etmemişlerdi. İş adamı kelimesinden kurtulmayı düşündüler. TÜSİAD'a uygun olsun diye Türk İş Dünyası'nın Sesi ve Türk İş Dünyası Sanayicileri gibi alternatif isimler tartıştılar. Sonra vazgeçtiler, aynen bıraktılar. Sabancı Holding yatırımcı konferansı düzenlemiş, yabancı fon temsilcileriyle başbakanı buluşturmuştu. Yabancılar endişelerini dile getirdi. Parayı Türkiye'ye yöneltmemizin en önemli nedeni Türkiye'nin laik olması. Bu ülke önümüzdeki dönemde laik kalabilecek mi diye sordular. Başbakan sakince cevapladı. Laiklik anayasanın değişmez ilkesidir. Endişeniz olmasın, Türkiye gelecekte de laik kalacaktır dedi. Yani Türkiye laiktir, laik kalacak sloganını Türkiye'de ilk atan kişi bizzat Tayyip Erdoğan'dı. İstanbul Mimar Sinan Belediyesi'nin AKP'li başkanı Cuma Bozgeyik'in kahkahalı görüntüleri televizyonlarda yayınlandı. Mustafa Kemal'in eşcinsel olduğunu ima eden fıkra anlatıyordu. Atatürk şekerli kahve istemiş, Atatürk'e hayran olan Efe bunu duyunca düşüp bayılmış. Neden bayılmış? Çünkü o yörede şekerli kahveyi ibneler içermiş filan. Katıla katıla gülüyordu. Fazla aceleci davranmıştı AKP'li belediye başkanı. Göstermelik de olsa yargılandı. Halbuki az biraz sabretseydi, yakında partisinin yapacağı yargı reformundan sonra Atatürk'e iftira atmak, hakaret etmek serbest olacaktı. Hatta Atatürk'e açık açık eşcinsel diyene soruşturma bile açılmayacaktı. Atatürk deyince aklıma geldi. Tayyip Erdoğan belediyenin törenine katıldı, yeni ulaşım aracını hizmete soktu. Mustafa Kemal'in istikbal göklerdedir lafı, lafla olmaz icraatla olur, biz o hedefi yakalıyoruz dedi. Ayakta alkışlandı. Küçük bir pürüz vardı. Hizmete sokulan ulaşım aracı uçak değil feribottu. Üstelik duyan da yerli malı üretim filan sanır. İthaldi, Avustralya'dan alınmıştı. İnternette darbe günlükleri yayınlandı. İddiaya göre Deniz Kuvvetleri eski komutanı Özden Örneğin tuttuğu günlüktü. Ay ışığı ve sarı kız parolasıyla darbeler planlanmıştı. Özden Örnek bana ait değil dedi. Yayınlayanların tespit edilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. ABD Utah'tan faili meçhul bir internet adresiydi. Bilahare aynı günlükler Nokta dergisinde yayınlandı. O esrarengiz internet sitesi kamufle edildi, unutturuldu. 3 gün sonra Tayyip Erdoğan'ın gazeti çıktı. Televizyonlarda yayınlanan ses kaydına göre 7 sene evvel siyasi yasaklıyken Avustralya'ya gitmiş, SBS radyosuna mülakat vermiş, Sayın Öcalan düşüncelerinin değil almış olduğu kellelerin hesabını veriyor demişti. Kendisinin şiir okuduğu için hapse atıldığını, Apo'nun durumunun ise farklı olduğunu anlatıyor, sayın ve kelle sıfatlarını kullanıyordu. Büyük Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Kemal Kerinçsiz, Sayın Kelle yüzünden şehit aileleri adına başbakana 3 kuruşluk sembolik manevi tazminat davası açtı, kazandı. Başbakan 3 kuruş ödemeye mahkum oldu. Kerinçsiz'in ne ödeyeceğini ise yakında herkes görecekti. Bahar geldi, bir haftada 16 şehit kelle haberi geldi. Barzani El Arabiya televizyonuna konuştu. Türkiye Kerkük'e müdahale ederse biz de Diyarbakır'a müdahale ederiz dedi. Sayın Apo'nun avukatları Roma'da basın toplantısı düzenledi. Saç örnekleri almışlar, yurt dışına çıkarıp tahlil ettirmişlerdi. Krom ve strontium maddesi bulduklarını öne sürdüler. Yani ufak ufak yemeğine katılarak zehirlendiğini iddia ediyorlardı. Apo'ya derhal profesör heyeti gönderildi. Kan idrar örnekleriyle saç telinden numune alındı. Adli tıp kurumu açıkladı, zehirlenme yoktu. Ancak amaca ulaşılmıştı. İmralı'da adeta unutulan Apo, yeniden Avrupa'nın gündemine getirilmişti. O sırada Kenan Evren'e Kürt meselesini sordular. Eyalet sistemine geçmek gerektiğini açıkladı. 8 eyalete bölünmemizde fayda olduğunu söyledi. Hangi eyaletlermiş bunlar? Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir ve Trabzon'du. Peki niye? Bavyera'ya gitmiştim. Baktım 3 bayrak çekmişler. Biri Türk, biri Alman, öbürü Bavyera eyalet bayrağıydı. Amerika da böyle yönetiliyor. 81 şehre Ankara'dan hakim olmak zor. Huzur bulmak istiyorsak cesur adımlar atmalıyız diyordu. Aynı lafı başkası söyleyince suç oluyordu. Nisan türbülans ayıydı. 12'sinde Genelkurmay Başkanı Büyükanıt karargâhta basın toplantısı yaptı. Cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil özde bağlı bir cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor, umut ediyoruz dedi. 13'ünde Cumhurbaşkanı Sezer harp akademilerinde konuştu. Rejim hiçbir dönemde bu kadar büyük tehdit altında olmadı. Dış güçler laik cumhuriyeti, ılımlı İslam cumhuriyeti yapmak istiyor. TSK iç ve dış odakların hedefi haline geldi. TSK'ya karşı zaman ayarlı oyun oynanıyor dedi. 14'ünde cumhuriyet mitingleri başladı. Başkent tarihinin gelmiş geçmiş en kalabalık mitingi Tandoğan'da yapıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülüğünde organize edildi. 60'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu destek verdi. Tuncay Özkan'ın sahip olduğu Kanal Türk 12 saat 35 dakika, CNN Türk, Habertürk, NTV gibi haber kanalları ikişer saatten fazla yayınlarken TRT sadece 2 dakika 18 saniye gösterdi. Yandaş medya ABD'den Japonya'ya tüm dünya basınının geniş yer verdiği mitingi görmezden geliyor, sansürlüyordu. Başbakan Tandoğan'a gelenlerin bindirilmiş kıtalar olduğunu söyledi. Şahsımı Çankaya'da görmek istemeyebilirsin ama buna sen değil meclis karar verecek dedi. İşine gelince halk karar verir diyor, işine gelince meclis karar verir diyordu. Türkiye iki dudağının arasına bakıyor, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını bir türlü açıklayamıyordu. 15'inde TBMM Başkanı Bülent Arınç, dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi. Mustafa Kemal dahil, öbürleri dinsizdi herhalde. 18'inde Malatya'dan gelen haberle sarsıldık. 5 saldırgan, Hristiyanlık kitapları dağıtan Zirve Yayın Evi'ni bastı. Alman vatandaşı Tilman Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel'i domuz bağıyla bağlayıp işkenceyle katletti. Uğur Yüksel'in otopsi raporu vahşetin boyutlarını anlatıyordu. Kalçası, anüsü, beli, sırtı doğranmış, Elinin parmakları uzunlamasına kemiğine kadar soyulmuş, boğazı delik deşik edilmiş, yemek ve soluk borusu kesilmişti. Dinci basının utanmadan çocuk diye savunduğu canilerin eseri buydu. Peki kimdi bu katiller? 19-20 yaşındaydılar, sabıkaları yoktu, üniversite hazırlık öğrencisiydiler, İhlas Vakfı'na ait erkek yurdunda kalıyorlardı. Bir gün önce açık arazide atış talimi yaparken yakalanmışlar, serbest bırakılmışlardı. Alman kurban Tilman Geske, eşi ve çocuklarıyla birlikte 2003'ten beri Malatya'da yaşıyordu. Eşinin isteği üzerine Malatya Ermeni mezarlığında toprağa verildi. Necati Aydın 1999'da, Uğur Yüksel 2005'te Hristiyanlık dinini seçerek nüfus cüzdanlarına yazdırmışlardı. Uğur Yüksel İslami kurallara göre toprağa verildi. Necati Aydın ise İzmir Karabağlar'daki Hristiyan mezarlığına defnedildi. Necati Aydın protestan misyonerdi. Malatya'daki evini kiliseye çevirmişti. Pastör ünvanına sahipti. Lisedeyken Kur'an kursu yurdunda kaldığı, hafız olduğu, defalarca hatim indirdiği ortaya çıktı. 24'ünde Tayyip Erdoğan Çankaya hayallerinden şimdilik vazgeçti. Cumhurbaşkanı adayım Abdullah Gül kardeşimdir dedi. Ancak kardeş kardeşe aday olmak yetmiyordu. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu uyarıda bulundu. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda meclisin 1/3 çoğunluğu, yani en az 367 milletvekilinin katılımı gerekir dedi. 367 şarttı. AKP'nin 14 eksiği vardı. Adam adama markaj başladı. 25'inde İstanbul'da özel güvenlik şirketinde çalışan Nurullah İlgün adında biri Ankara'ya YÖK binasına geldi. YÖK Başkanı Profesör Erdoğan Teziç ile görüşmek istediğini söyledi. İçeri sokmadılar. Silah çekti, havaya 3 el ateş etti, kaçtı, yakalandı. YÖK Başkanı siyaset konuşuyor, üstüne vazife olmayan işlere karışıyor. Öldürme niyetim yoktu, korkutmak istedim dedi. Kimdi bu saldırgan, neyin nesiydi? Üstünde durulmadı. 17 sene hapis cezası yiyecek, unutulacak, 4 senede çıkacaktı. 27'si gündüz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tur yapıldı. 361 oy kullanıldı. TBMM Başkanı Arınç, salona giren ve oy kullanmadan çıkan 7 CHP'linin adını tutanağa geçirdi. 368 sayısına ulaşıldı dedi. Gel gör ki 357 kabul, 3 red, 1 geçersiz oy vardı. Abdullah Gül zaten seçilememişti. CHP 7 milletvekili meselesine itiraz etti. 367 şart diyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, seçimin iptalini istedi. Anavatan Partisi lideri Erkan Mumcu ile DYP lideri Mehmet Ağar da oylamaya katılmayanlar arasındaydı. 27'si gece Cumhurbaşkanlığı oylaması bitti. Saat 23.30 Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde sürpriz bildiri yayınlandı. Tarihe e-muhtıra sıfatıyla geçecek olan bildiride, Türk Silahlı Kuvvetleri laikliğin kesin savunucusudur, bu konuda taraftır deniyordu. 28'inde Genelkurmay'ın bildirisi, neredeyse tüm siyasetini mağduriyet üzerine kuran AKP'nin gökte arayıp yerde bulduğuydu. Muhalefetteyken mağdurum diyen AKP, iktidarda gene mağdur olmayı başarmıştı. Dünya demokrasi tarihinde 11 sene aralıksız tek başına iktidarda kalıp mağdur olmaya devam eden tek parti AKP'ydi. Neyse, hükümet Genelkurmay'ın bildirisine karşı bildiri yayınladı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek okudu. Genelkurmay hükümetin emrindedir. Genelkurmay'ın açıklaması, yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır, üzücüdür denildi. 29'unda İstanbul Çağlayan'da Cumhuriyet mitingi yapıldı. 2 milyona yakın insan katıldı. Kadınlar ön plandaydı. Çankaya yolları şeriata kapalı, ne şeriat ne darbe sloganları atıldı. Atatürk posteri ve Türk bayrağı seliydi. Haber kanalları naklen yayınlıyordu. Trabzon, Gaziantep, Mersin, Adana'da televizyonlar seyredilmesin diye genel bakım ayaklarıyla elektrik kesintileri yapıldı. Denizli'de belediyenin iş makinesi ana hatları kopardı, şehir elektriksiz kaldı. Dünyada birinci haberdi. İran'da bile manşetti. Hatta İtimat gazetesi, İslamcılarla laikler karşı karşıya geldi yorumunu yapmıştı. Adeta 10 sene gibi süren Nisan ayı nihayet bitti. Başıyla sonu arasında 10 şehit vardı. 1 Mayıs'ta harp çıktı. İstanbul Valiliği Taksim'deki kutlamaları yasakladı. Disk yürümeye kalkıştı. Gaz bombaları atıldı. 900 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki okullar tatil edildi. İşçiler gelmesin diye otobüs, vapur, metro seferleri durduruldu. Ahali perişan oldu. Köprü trafiği bile kesildi. Başka şehirlerden 15 uçak dolusu polis taşındı. İşine gücüne gitmeye çalışan sıradan vatandaşlar arada kaldı, coplandı. Restoranlarda oturan turistler bile dövüldü. Adeta intikam alınıyor, gözdağı veriliyordu. Tandoğan Çağlayan mitinglerine darbeci zihniyet diyen hükümetimizin demokrasisi şahaneydi. İşçi kesiminden sadece disk ayakta kalmıştı. Çünkü yargı ve medya gibi sendikalara da el atılmıştı. TES İş Başkanı Mustafa Kumlu, Türk İş Başkanı seçildi. Tayyip Erdoğan her fırsatta, biz AKP'yi TES İş salonlarında kurduk diyordu. Aralarından su sızmıyordu. Hak İş zaten çok yakındı, zihniyet kardeşiydi. AKP'li belediyelerde Hak İş'e üyelik konusunda yönlendirme yapıldığı öne sürülüyordu. İşçi böyleyken memur nasıldı? 1995'te kurulan Memur Sen'in üye sayısı 2002'ye kadar sadece 41 bindi. AKP iktidara geldi. Memur Sen'in üye sayısı 5 senede 250 bin kişiye ulaştı. AKP'nin pek sevdiği Memur Sen, Keskin karşısına dikiliyordu. Senden benden başlamıştı. Keske üye olanın terfisi zordu. Memur Sen'e üye olursan yürü yağ kulum deniyordu. Anayasa Mahkemesi 367 şart deyip ilk turu geçersiz saydığını açıkladı. Gündem siyasete geri döndü. AKP'nin Cumhurbaşkanı seçemeyeceği netleşmişti. Şırak, 4 Kasım'da yapılması gereken genel seçimi öne çektiler. 22 Temmuz'da sandık başına gidilecek dediler. Halbuki o güne kadar erken seçim isteyenlere bizzat başbakan tarafından ihaneti vataniye deniyordu. Temmuz'da en son seçim 1946'da yapılmıştı. Belli ki insanların tatilde, yazlığında olacağı hesap edilmiş, özellikle laik kesimin sandığa gitmeye üşeneceği düşünülmüştü. Tayyip Erdoğan'la Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisinde buluştu. 2 saat baş başa görüştüler. Türk siyasi tarihinin en büyük muammalarından biri olarak kaldı. Büyükanıt'ı sıkıştırdılar. Ne konuştuğumuzu zamanı gelince açıklayacağım. Şimdilik şunu söylüyorum. 27 Nisan bildirisinde ne söylendiyse işte onlar konuşuldu dedi. Başbakanı sıkıştırdılar. Mahrem bir görüşme yapmışız. Açıklamaya mecbur muyuz? Bu benimle mezara gider ama açıklamaya kalkarsa o zaman ben de ilgili şeyleri açıklarım dedi. Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği o ilgili şeyler her neyse, Bu kitabın baskıya girdiği 2013 senesinde hala meçhul şeylerdi. Dolmabahçe buluşmasından hemen sonra AKP en büyük seçim kozunu masaya sürdü. Cumhurbaşkanını 5+5 seneliğine halk seçsin yasası çıkarıldı, köşke gönderildi. Veto yedi ama aynen iade edildi. İkinci veto hakkı yoktu. Ya onaylanacak ya referanduma sunulacaktı. Referandum kararı çıktı. İlla türbanlı olacak, illa türbansız olacak inatlaşması sistemi allak bullak etmişti. Buraya parantez açmanın zamanı sanırım. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasına itiraz edilmeseydi, AKP böylesine yüksek oy oranıyla yoluna devam edebilir miydi? İnternet muhtırasıyla seçmen duygularına müdahale olmasaydı, 2007 seçiminin sonucu nasıl çıkardı? Makarayı az geri sararsak, Tayyip Erdoğan şiir miir bahane edilerek hapse tıkılmasaydı, yasaklanmasaydı, o zamanlar tasarlanan AKP, şimdiki AKP olur muydu? Bu soruların cevaplarını elbette bilemeyiz. Ancak Tayyip Erdoğan engellenmeye çalışıldıkça AKP büyüdü, kesin gerçek bu. Peki toplum mühendislerinin hesap edemediği netice miydi bu? Yoksa toplum mühendislerinin tam olarak hesap ettiği netice miydi? İzmir Gündoğdu'da Cumhuriyet mitingi yapıldı. Al sancak, al sancaktaydı. 2 milyon kişi katıldı. Doğma büyüme İzmir çocuğuyum, böyle bir şey görmedim. CNN International, BBC, Alman ve Fransız kanalları bile naklen yayınladı. Körfez'de binlerce Türk bayraklı, Atatürk posterli tekne vardı. Karşı yakalılar teknelerine Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını yapıştırmış, anamızı da aldık geldik pankartı açmıştı. Ki tesadüf o gün hakikaten anneler günüydü. Kordon boydan boya gelincik tarlasına dönmüştü. Hatay'dan Güzelyalı'ya, Bornova'dan Buca'ya, bütün İzmir'de balkonlara bayrak asılmıştı. Ege'nin Efes'i, laikliğin kalesi sloganları atıldı. Sabah 8'de başladı, gece yarısına kadar kalabalık dağılmadı. Tayyip Erdoğan Erzurum'da TOKİ törenine katıldı. Cumhuriyet mitinglerine nazire yaparcasına her AKP'linin elinde Türk bayrağı vardı. Caddelere, elektrik direklerine, her yere bayrak asılmıştı. 3 gün sonra 19 Mayıs törenleri yapıldı. Aynı Erzurum'un caddelerinde ilaç için tek bayrak bile yoktu. Ankara Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nın önündeki durakta bomba patladı. 8 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de bomba patladı. 1 kişi hayatını kaybetti. Mayıs çok kanlı geçmişti. 18 şehit vardı. Terörle mücadele koordinatörü, emekli orgeneral Edip Başer daha fazla dayanamadı. Vazo gibi durmanın manası yok, istifa edeceğim dedi. İstifa edemeden hükümet tarafından görevden alındı. Güya geçen sene ABD ile ortak mekanizma kurulmuştu. İşbirliği yapılacak, karşılıklı koordine edilecek, terör sona erdirilecekti. Hikayeydi. Ahalinin gözünü boyamaktan ibaretti. Ertesi gün rezalet ortaya çıktı. Edip Başer'in yardımcısı emekli tümgeneral Yaşar Karagöz tek tek anlattı. Başbakanlık müsteşarından defalarca randevu istedim. Telefonuma bile çıkmadı. Birbirimizi hiç görmedik. Beni şimdi görse inanın tanımaz. Çünkü yüzümü hiç görmedi. 8 ay boyunca orada bulunduk. Başbakanın kadrosundan bir kişi gelip bir ihtiyacınız var mı diye sormadı. Yaka tanıtma kartı bile vermediler. Sadece turnikeden geçebilmem için kart verdiler. Sekreterimiz vardı ama ne faks cihazı verdiler ne fotokopi makinesi verdiler. Bilgisayarımız yoktu. Cep telefonu vermediler. 7 ay sonra sim kart verdiler. Hiç kullanmadan iade ettim. Devletten 5 kuruş almadık. Çay paramızı, şeker paramızı bile Edip Paşa cebinden ödedi dedi. Ahalinin gazını almak için ABD ile yakın işbirliği yapıyoruz, terörle mücadeleyi koordine ediyoruz dedikleri işte buydu. Haziranda biri yarbay, ikisi binbaşı, 22 şehit vardı. Herkes Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon bekliyordu ki, Tayyip Erdoğan çıktı, Kuzey Irak'ta 500, Türkiye'de dağlarda 5000 terörist var. Burası halledildi mi ki oradakilerle uğraşma sefahatine gelinecek dedi. Hakkari'de şehit düşen binbaşının bayrağı sarılı tabutu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kamyonet kasasında taşındı. Şehit naaşı bavul muamelesi görmüştü. Tarihimizde ilkti. Böyle rezalet olur mu denilince, kurallara göre tören kıtaları aprona giremiyor cevabı verildi. Aprona deve girebiliyor, asker giremiyordu. O gün Ümraniye'de bir gecekonduya polis baskını yapıldı. 27 adet el bombası bulundu. Bombaların sahibi olarak emekli astsubay Oktay Yıldırım tutuklandı. Seçim atmosferinde haber bile yapılmamıştı. Siyaset toz duman, satışlar süt limandı. İzmir limanı satıldı, Mersin limanı satıldı. Erdemir'i satın alırken milli kuruluşlar asla yabancıya satılmamalı diyerek gözlerimizi yaşartan OYAK yönetimi, OYAK Bank'ı Hollandalı ING'ye sattı. OYAK Bank'ı satın alan Hollanda Bankası, geçen sene Türkiye ile alakalı olarak iktisadi yön raporu hazırlamıştı. Raporun kapağında çok enteresan bir fotoğraf vardı. Kabaca tarif edersek bir kadın fotoğrafıydı. Mutfaktaydı, çok mutlu, gülümsüyordu. Elinde bir hindi vardı, yolunmuş, cillop durumda. İngilizce hindi malum, turkey. İnsanın iştahını kabartan bu lezzetli fotoğrafın başlığı neydi biliyor musunuz? Tamamiyle yolundu idi. Evet, aynen buydu, tamamiyle yolundu. İktisadi yönümüzü gösteriyordu. 1970 Kasımpaşa Spor kayıp. 1980 yok, 1990 yok, 2000 yok. 2002 Kasımpaşalı iktidar. 2004 3. ligde, 2005 2. ligde, 2006 1. ligde, 2007 Kasımpaşa Spor Süper Lig'e çıktı. Seçim mitingleri başladı. AKP'nin sloganı "Durmak yok, yola devam"dı. Başbakan her çıktığı kürsüde "Beraber yürüdük biz bu yollardayı" söylüyordu. En büyük vaadi istikrardı. Sihirli kelime gibiydi. Aman istikrar bozulmasın deniyordu. İstikrardan kastedilen düşük kur, düşük enflasyon, dünyaya göre yüksek faizden oluşan sıcak para sarmalıydı. Ahali kredi kartından ve mortgage'dan gırtlağına kadar borca girmişti. Dövizin, enflasyonun biraz yükselmesi, borcu olanların iflası anlamına geliyordu. Devletin malı mülkü satılmış, iç dış borç artmış, kimsenin umurunda değildi. Herkes kendi cebine bakıyordu. Tayyip Erdoğan her gittiği şehirde TOKİ töreni dümeniyle seçim mitingi yapıyor, propaganda için devlet imkanlarını kullanıyor, Yüksek Seçim Kurulu sesini çıkarmıyordu. CHP türban ve yolsuzluklardan, MHP ise terörden dem vuruyordu. Miting ortamının en kritik meselesi Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu arasında yaşananlardı. Demokrat Parti ile Anavatan Partisi birleşmiş, anketlere göre %10'u aşan ortaklığa dönüşmüştü. Seçime günler kala birbirlerine girdiler. Erkan Mumcu çekildi. Cemaat baskısından akçeli mevzulara kadar pek çok iddia ortaya atıldı ama bu kitabın yazıldığı tarihte bile hala muammaydı. Seçime birlikte girseler de meclisin sandalye dağılımı değişecek, cumhurbaşkanlığı seçimi dahil tarih başka türlü akacaktı. Bu ortaklığa son anda her kim dokunduysa AKP açısından tam zamanında dokunmuştu. Ergün Poyraz'ın yazdığı Musa'nın Çocukları, Tayyip ve Emine ile Musa'nın Gülü kitapları peş peşe piyasaya çıkmıştı. Satış rekorları kırıyordu. Başbakan toplatılması için mahkemeye başvurdu, mahkeme reddetti. İşin enteresan tarafı, Ergün Poyraz'ın ağır ithamlar içeren kitapları, AKP eski Şanlıurfa milletvekili Faruk Bayrak'ın yayın evi tarafından dağıtılıyordu. Aynı yayın evi, Tayyip Erdoğan'a en sert muhalefeti yapan Tuncay Özkan'ın kitaplarının da yayıncısı ve dağıtımcısıydı. Tarihi sıcaklar yaşanıyor, Avanta kömür servisi tam gaz devam ediyordu. Gizlisi saklısı kalmamıştı, bulgur makarna kolileri alenen evlere teslim ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa klimalı tabut almak için ihale açtı. Güle güle kullanın bari, iyi günlerde. Zaten başbakanımız her fırsatta gururla anlatıyordu. Belediye başkanı iken dedim ki, hayatı boyunca Mercedes kullanamayanların hiç olmazsa cenazelerini Mercedes'le taşıyalım dedim. Benim milletim yaşarken binemedi, bari cenazeleri binsin diyordu. Siz ölün, gerisi kolaydı. Amiral battı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Deniz Kuvvetleri eski komutanı İlhami Erdil'e haksız mal edinmek ve yolsuzluktan 3 sene hapis cezası verdi. Rütbesi söküldü, Or Amirallik'ten Erli'ye indirildi. Tam seçim atmosferinde Tekirdağ Saray cezaevine konuldu. AKP'ye ilaç gibi gelmişti. Askere posta koyan, hesap soran hükümet propagandası yapılıyordu. Ki başbakanın oğlunun gemi aldığı ortaya çıktı. Başbakan gemicik olduğunu söyledi. Gemi var, gemicik var. Oğlumun aldığı gemicik dedi. Gemiciğin boyu 96 metreydi. Plajlar boşaldı, Türkiye sandık başına gitti. 10. ayrımın sonu, sayfa 115.